Ayrım 11.
Bu nedenle ona karşı aşırı bir sevgi duymanın, bağlanmanın gereği yoktur. Geçici olana bağlanmanın ardından üzüntü, acı, bunalım gelir. Yeryüzünde ne varsa gelip geçicidir. Erdem, kişinin sözünde durması, alçak gönüllü, eli açık olmasıyla bağlantılıdır. Erdemli kişi yardımsever, iyiliksever olur. Bu nitelikleri taşımayan bir davranışın erdemle ilgisi yoktur. Kötü alışkanlıkların kaynağı erdemsizliktir, bilgisizliktir. Kötü alışkanlık azgın bir yaradan daha kötüdür. Günün birinde yarayı sağıltacak ilaç bulunur. Ancak kötülüğü gidermenin, kötüyü iyi yapmanın ilacı yoktur. Erdemli kişi bütün eylemlerinde ölçüyü, tartıyı bilen, davranışlarında uyumlu olan kişidir. Onda evrenin geçici, oyalayıcı varlıklarına karşı aşırı bir istek bulunmaz. Yeryüzünün mutlulukları da, mutsuzlukları da geçicidir. Çok sevinmek ya da bir yıkım karşısında derin üzüntüye kapılarak sarsılmak erdemli, uslu kimsenin işi değildir. İslam dininde kesin bir ilke olmamakla birlikte günlerin ayrı ayrı özellikler taşıdığı inancı yaygındır. Peygamberin değişik olaylar nedeniyle günlerin özelliğini belirleyen sözleri vardır. Ali bu sözlere dayanarak 7 günün 7 ayrı özellik taşıdığını bir şiirinde işlemiş, açıklamıştır. Cumartesi iyi bir gündür. Bugün avlanmak yararlıdır. Pazar günü yapım, inşaat günüdür. Tanrı yaratıcı gücünü o gün göstermeye başlamıştır. Pazartesi yolculuğa çıkanlar dileklerine kavuşurlar. Salı günü sağıltım günüdür. Sayrılanların o gün kan aldırmaları iyi gelir. Çarşamba günü ilaç almak yararlıdır, iyileşme günüdür. Perşembe gereksinmelerin giderilme, yakarışların yerine getirilme günüdür. Cuma günü evlenmenin yararları çoktur. Bugün gençler evlenmeli, evlilik yemekleri yenmelidir. Ali'nin günlerle ilgili açıklamaları kendisinden 1300 yıl önce gelmiş, Yunan ozanı Hesiodos'un İşler ve Günler adlı yapıtında işlediği konuları anımsatıyor. Burada Ali'nin ilk çağ ozanından yararlandığı, onun şiirlerini incelediği söylenemez. Ancak yaşanan bir geleneğin yaygınlığı söz konusu olunca bir takım özdeşliklerin varlığı da gözden uzak tutulmamalı. Bu olay İslam dini ile ilk çağ inançları arasında ne gibi bir bağlantının bulunduğunu sergiliyor. Ali'ye göre toplum insanlar için gereklidir. Topluluktan güçlülük doğar, birlik, mutluluk getirir. Toplumda birliği, bütünlüğü sağlayan insandır. İslam dininin öngördüğü, Kur'an'la, hadisle bildirilen inan, inanın başka bir gücü de bütün insanları kardeşlik duygusu içinde yaşatmak, karşılıklı güveni, yardımı sağlamaktır. Bütün inananlar kardeştir. Toplumu ayakta tutan da bu kardeşlik duygusudur. Birliği sağlayan inanın karşıtı yalandır, ikiyüzlülüktür, sözünde durmamaktır. İslam dinine göre inanla yalanın bir arada bulunma olanağı yoktur. Bu nedenle inanan bir kimse için yalan söz konusu değildir. Yalancının inanı da yalandır. Toplum yönetiminde tek yasa Kur'an ile hadistir. Bütün kurumların bu iki kaynağa göre düzenlenmesi gerekir. Toplumu oluşturan bireyler arasında eşitlik Kur'an'ın bildirdiği ilkelere göredir. Kadın erkek eşitliği değil, Kur'an'ın öngördüğü denge söz konusudur. Erkek kadından üstündür. Kadının toplum kurumlarında görev alması, erkekle eşit yetkiler taşıması, Kur'an'ın, hadisin öngördüğü biçimin dışında giyinmesi düşünülemez. Ali'nin ölümünden sonra İslam toplumunda bölünme daha büyük boyutlara ulaştı. Ali yandaşları ile Muaviye'ye bağlananlar arasında kanlı olaylara varan gerginlik arttı. Özellikle Hüseyin'in öldürülmesiyle sonuçlanan Kerbela olayı, İran'ın Ali ile çocuklarını tutmasıyla görünüşte inanç, gerçekte bir egemenlik sorununa dönüştü. Ali'yi tutanların en büyük topluluğunu oluşturan İran, Şii mezhebi diye bilinen yolu tuttu. Bunda Ali'ye bağlılık, İslam inançları karşısında eski İran inançlarını koruma niteliğindedir. İran Aleviliği bir Şii geleneğine büründü. Anadolu Aleviliği, Kızılbaşlık, Bektaşilik, Tahtacılar adıyla biraz değişik nitelikte ilk çağ uygarlık ürünlerinden beslenerek gelişti. Görünüşte Kerbela olayından üzüntü duyan, gerçekte çok tanrıcı inançların etkisinde kalan Aleviler de ikiye ayrıldılar. Bunlardan biri Ali ile Tanrı arasında özdeşlik olduğu görüşünü savundu, öteki Ali'nin bir inanç insanı olduğunu, tarikat denen kurumların ondan başladığını ileri sürmekle yetindi. Bu bölümde başka bir biçimde tarikatlara da yansıdı. Böylece Sünni tarikatlar, Alevi tarikatlar diye iki ayrı erekli kuruluş ortaya çıktı. Ali ile Tanrı arasında özdeşlik olduğunu ileri sürenler Ali'nin tanrılığını ortaya attılar. Onlara göre Ali Tanrı'dır, Tanrı Ali'nin varlığında insan kılığına girerek görünüş alanına çıkmıştır. Tanrı Ali'dir, Ali Tanrı'dır. İslam inançlarıyla en ufak bir ilgisi bulunmayan bu görüşe Ali Allahilik ya da Galiye denir. Bu inanç ilk çağda insan Tanrı özdeşliğini ileri süren anlayıştan kaynaklanır. Ali sağlığında kendisine sen Tanrısın diyen bir kimseyi öldürtmüş, Tanrı dışında tapılacak bir varlığın bulunmadığına inandığını, bu tür düşüncelerin İslam diniyle ilgisi olmadığını göstermişti. Ali'ye bağlanan ikinci topluluk ise peygamberin ölümünden sonra halifeliğin Ali'ye verilmesi gereğine inananlardan oluştu. Onlara göre peygamberin benden sonra imam Ali'dir diye bir hadisi vardı. İmamlık sorunundan kaynaklanan bu olay Kerbela Savaşı'ndan sonra hızla gelişti, yayıldı. Gerek Şiiler, gerekse Anadolu ile başka ülkelerdeki Aleviler arasında 12 imam ya da imami adı altında bir akım niteliği kazandı. Peygamberin ölümünden sonra ilk halife Ali'nin olması gereğini savunanların inançlarından kaynaklanan bu akım, imamlığın Ali'ye, ondan sonra oğullarına, daha sonra torunlarına, soyuna geçtiği görüşünü bir ilke olarak benimsedi. Böylece ilk imam Ali, son imam da 10. göbekten torunu Mehdi olmak üzere 12 imam ortaya çıktı. Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer, Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Taki, Ahinaki, Hasan Askeri, Mehdi. Alevilerin inançlarına göre 12. imam olan Mehdi ölmemiştir. Bilinmeyen ülkededir, gayb aleminde. Günün birinde Tanrı'nın buyruğu üzerine ortaya çıkacak, yeryüzü yönetimini eline alacak, kendisine bağlananları mutluluğa kavuşturacaktır. Başka bir Alevi topluluğunun inancına göre imam tanrısal bir varlıktır, ölümsüzdür, bütün eksikliklerden uzaktır. Sözü genel geçerlik taşıyan bir yasa niteliğindedir, ona karşı gelinmez, eleştirilmez. Hurufilik adlı kurum ise bir yandan Ali'ye, bir yandan da eski İran-Hint inançlarına, yeni Platonculuk ile ilk çağ Orpheus geleneğine dayanır. Ali'nin elimizde bulunan yapıtlarında görülmeyen bu düşüncelerin, inançların Ali adından kaynaklanan kuruluşlara, İslam diniyle bağdaşma olanağı bulunmayan odaklardan girdiği, yeni bir inanç, düşünce kurumu oluşturduğu biliniyor. İslam dininin bir takım sanat ürünlerini yasaklaması nedeniyle ortaya çıkan boşluğu, Ali adına bağlanan kuruluşların şiir, resim, kabartma, minyatür, yazı, resim yaparak gidermeye çalıştığı, böylece sanatın da Aleviliğin yayılmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ali'nin din anlayışına karşıt olmakla birlikte, Sünniliğin yasakladığı bütün sanat kurumları, Alevilik adı altında toplanan kuruluşlarda sürdürülmüş, böylece Ali bir sanat koruyucusu olarak nitelenmiştir. Bunun en somut örneği de Ali'nin çok yaygın olan resimleri, yazı resimleri, minyatürleridir. İslam topluluğunda imamlık sorunundan kaynaklanır gibi görünen Ali olayı, çağların akışı içinde değişik düşünce ile inanç kaynaklarından beslenerek, kimi yörelerde yeni bir mezhep, kimi yörelerde tarikat, kimi yörelerde de tasavvuf olarak gelişmiş, Ali adı çevresinde birçok kurumun doğmasına olanak sağlamıştır. Bilim inancın temelini oluşturur. Bilimsiz inanç geçersiz, inançsız bilim değersizdir. Tanrı yoktan yarattığı insanı bilim edinme yetenekleriyle donatmış, ona kendini bilmesiyle Tanrı, evren karşısındaki durumunu, yerini almasıyla başlar. Kendini bilmeyen kişinin Tanrı'yı bilmesi de söz konusu değildir. Bilimin kaynağı Tanrı korkusu olduğuna göre bilmek Tanrı varlığının yüceliğini kavramaya çalışmakla sağlanır. Yaratılmış varlıktır içinde, bilme yeteneği olan tek varlık insandır. Bu nedenle Tanrı'ya en yakın olan odur. Kişi bilim edindikçe tanrısal varlığın özelliklerini, niteliklerini düşünme olanağı bulur. Tanrı varlığını bilmeye yarayan bilim deneyle, gözlemle değil, içe dönüşle, derin düşünceye dalmakla, gönülde Tanrı'dan başka bir varlığın bulunmadığı kanısına varmakla sağlanır. Ali'nin bilim kavramından anladığı gönül bilgisi denen irfandır. İslam dinine göre gerçek Tanrı varlığını konu edinen, insanı bütün kuşkulardan, Kur'an'ın yasakladığı eylemlerden, davranışlardan uzaklaştıran, insan olmanın önemini, insanın görevlerini, yaratılış olayını, ölümden sonra dirilmeyi, yargı gününü, inancı, inanı, tanrısal buyrukları bilmeyi içeren bilimdir. Ali'nin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra kurulmaya başlayan tarikatların, Ali'ye bağlananları bilimde tasavvuf yolunu seçerek gönül bilgisini benimsediler. Bu bilginin yorumunda Plotinos'tan kaynaklanan görüşler ağır bastı. Tasavvuf yeni Eflatunculuğun etkisinde kalarak bilim kavramının İslam dininin önerdiği anlamı değişti. Sonraları Alevi diye nitelenen kuruluşların ortaya çıkmasıyla bilim kavramı Tanrı, insan, evren üçlüsünden oluşan birliği kavrama anlamını kazandı. İslam dininin benimsediği bilim anlayışının bilimin başı Tanrı korkusudur. Görüşünün yerini bilimin özünü oluşturan sevgidir, bilim sevgiyle başlar düşünceleri aldı. Bilim, kişinin yücelmesini, taşıdığı tanrısal nitelikleri kavramasını, olgunlaşmasını, insan Tanrı özdeşliğini kendi varlığında yaşayarak bilmesini, ermesini sağlayan bir ışıktır. Bu ışığın gönül bilgisi denen bu varlığın kaynağı Ali sayıldığından ona Şah-ı Velayet dendi. Bilim bir ermişlik ilkesine dönüştü. Bilim kavramına bu anlayışla bakan tasavvuf, bilim kişinin kendini bilmesidir diye nitelendi. Yunus Emre bu görüşü, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Dizeleriyle dile getirdi. Başlangıçta İslam dininin içeriğine bağlanan bilim, sonraları yön değiştirerek insanı anlama yolu olarak tanımlandı. Kendini bilen Tanrı'yı bilir yargısının yanında, Tanrı'yı bilen kendini bilir, kendini bilen başkasını bilir. Başkasını bilen kendini bilir, başkasını bilen Tanrı'yı bilir biçiminde görüşler yer aldı. Kur'an, bilimi Tanrı'yı bilme diye yorumlarken, okumayı oku Tanrı'nın adıyla başlatırken, Ali'nin yolunu tutan kuruluşlar başka bir görüşü benimseyerek bilime daha somut bir ortam buldular. Bu anlayışa göre insan, evrende tanrısal nitelikler taşıyan bir değerler varlığıdır. Daha değişik bir inanca göre Tanrı'dır. Tanrı bütün bilgileri özünde topladığından, bilgisi, bilme gücü, zaman, mekanla sınırlı olmadığından en yüce bilgindir. Bütün bilgileri bilendir. Alim-i Kül. Onun 99 adından biri de alimdir. İnsanın bilgi edinmesi, böyle bir nitelik taşıması nedeniyle tanrısallığı varlığının özü gereğidir. Bu yüzden Tanrı'ya en yakın olan insan bilgindir. Kur'an'da hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Sözleri bunu bildirir. Veysel Karani. 7. yüzyılda Yemen'de doğdu. Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi olmadığı gibi bilinenler de bir takım söylencelerle karışmıştır. Kimi kaynaklarda Üveysi Karani diye anılır. Bir söylentiye göre peygamber döneminde yaşamış, onunla konuşmuş, peygamber ona bir hırka armağan etmiştir. Yaygın bir Alevi Bektaşi söylentisine göre kırklar toplantısında 40 ermişin arasına alınmayan peygambere yol göstermiş. Onun da toplantıya katılmasını, kırklardan olmasını sağlamıştır. Bütün bu söylentiler onun İslam ülkelerindeki tinsel etkisini göstermekten öte bir anlam taşımaz. Çoğu da tarih gerçekleriyle bağdaşmaz. Veysel Karani, şeriat inançlarıyla tasavvuf düşüncelerinin karışımından ortaya çıkmış bir eriş örneğidir. Yeni bir görüş, yeni bir yorum getirmemiş, ancak din, tasavvuf bağlamında bir takım gerçek dışı söylentilerin yayılmasına, çağlar boyunca örülüp uzatılmasına olanak sağlamıştır. Veysel Karani, genellikle Anadolu'da sevilen, sayılan, adı anılan bir örnek kişidir. Onunla ilgili söylentilerin çoğu eski çok tanrıcı Anadolu inançlarıyla yoğrulmuş, boyası belli olmayan bir birikimdir. Bu birikimin Anadolu insanının sevdiğini yücelterek, kutsallaştırarak yaşattığının kanıtıdır. İbn Mukaffa. Gerçek adı Daduye bin Rozbih'tir. İslam dinini benimsedikten sonra Ebu Muhammed Abdullah bin Mukaffa adını almıştır. Fars eyaletinin Cur, Firuzabad kentinde doğdu. 759'da Basra'da öldü. İbn Mukaffa önce doğduğu yerde öğrenim gördü. Arap Pehlevi dillerini öğrendi. Bir süre yüksek devlet görevlilerinin yanında katip olarak çalıştı. Sonra Basra'ya gitti. Orada kimi kaynaklara göre kendisini çekemeyen, kıskanan Vali Süfyan'ın buyruğu üzerine önce elleri, ayakları kesilerek sonra gövdesi ateşe atılarak öldürüldü. İbn Mukaffa'nın önemi Arapçaya çevirdiği felsefe, dil, tarih, yazınla ilgili yapıtlar nedeniyledir. Önce Kelile ve Dimne'yi Pehlevi dilinden Arapçaya çevirmiş, bununla büyük bir üne kavuşmuştur. Daha sonra Farsçadan Siyerül Müluk, Sultanların Huyları, Kitabul Rusum, Törenler Kitabı, Kitab-ı Sagisaran, Sistan Başbuğları Kitabı, Kitab-ı Mazdek, Mazdekilik Kitabı, Kitab-ı Peyker, Aydınlık Kitap gibi genellikle tarih konularını işleyen yapıtları Arapçaya kazandırmıştır. Bunlardan başka Aristoteles'in mantıkla ilgili yapıtlarını, Parpyrus'un İslam ülkelerinde Isagoge adıyla bilinen yapıtını Arapçaya çevirmiştir. İbn Mukaffa bu çevirileri kendi yazdığı yapıtlarıyla Anadolu Yunan felsefesinin İslam ülkelerinde yayılmasına büyük katkıda bulunmuş, çevirinin uygarlık alanındaki önemini vurgulamıştır. İbn Mukaffa bu çevirilerden başka El Kitabus Sair, Resail, El Adabul Kebir adlı 3 yapıt bırakmıştır. İbn Mukaffa'nın etkisi öldürülüşünden sonra hızla yayılmış, özellikle İslam inançları düşüncesi konusunda çalışanların başvuru kaynaklarından biri olmuştur. Ebu'l Hattab. Doğduğu yer bilinmiyor. 760'da Kufe valisinin buyruğuyla Kufe'de öldürülmüştür. Gerçek adı Ebu'l Hattab Muhammed bin Ebi Zeynep el-Esaadi'dir. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Önce İmam Cafer Sadık'ın görüşlerini benimsemiş, onun yandaşları arasına katılmış, sonra Halife Ali ile onun soyundan gelenlerin tanrısal kimseler olduklarını ileri sürünce o topluluktan kovulmuştur. Cafer Sadık, Halife Ali ile soyundan gelenlere tanrısallık yükleyen bir kimsenin Müslüman olamayacağını, İslam dininden saptığını söyleyince Kufe valisi İsa bin Musa, yargılanmak üzere Ebu'l Hattab'ı yakalatmış, sonra başını keserek Halife Mansur'a göndermiştir. Ebu'l Hattab'ın ileri sürdüğü düşüncelere göre, Tanrı ile yetkin insan arasında ayrılık yok, özdeşlik vardır. Tanrı en yetkin varlıktır, bilimle, istençle donanmıştır. Oysa Ali soyundan gelen imamlarda da böyle bir özellik vardır. Peygamber bir hadisinde Ali için, "Ben bilimin iliyim, Ali de o ilin kapısıdır," söylemiştir. Bu sözlerden yola çıkan Ebu'l Hattab, salt bilgiyle en yetkin bilgin olan Tanrı'ya ancak Ali'nin varlığıyla ulaşılabileceğini ileri sürmüştür. Ali bilim, bilgi ilinin kapısıdır. Öyleyse Ali'de tanrısal bir öz vardır. Bu tanrısal öz Ali'nin kişiliğinde somutlaşmıştır. Bu nedenle Ali görünen bir tanrıdır, Tanrı'nın özdeşidir. Ali'nin Tanrı ile özdeş bir varlık olduğunu ileri süren Ebu'l Hattab, düşüncelerini daha geliştirerek Ali soyundan gelenlerin, onun aldığı tanrısal görevi üstlenen imamların da tanrısal birer kimse olmaları gerektiğini savunmuştur. Bu görüşe göre Tanrı yalnız düşüncede yaşayan soyut bir varlık değildir. Bilim bakımından en yüksek aşamaya ulaşmış bir kimse görünüş alanına çıkarak somutlaşır. Böyle bir kimse de ancak Ali soyundan gelen olabilir. Tanrı tini tanrısal özde görünmez bir durumdadır. Bu nedenle soyut bir varlıktır. En yetkin insan olan Ali ile onun soyundan gelenlerin gövdelerine girince somutlaşır. Ali soyundan gelen bir imamın ölümüyle görev üstlenen öteki imama geçer. Bu nedenle tanrısal tin ölümsüdür. İmamların ölümleri de gerçek değil bir görünüştür. Ancak bütün insanlar tanrısal tinle donanmış olamaz. Yalnız Ali ile soyu böyle bir üstünlüğe ulaşabilmiştir. Önce Ali'nin, sonra onun torunu Cafer Sadık ile ondan sonra gelecek imamların tanrısallığını ileri süren Ebu'l Hattab, daha sonra kendini de tanrısal bir varlık olduğunu, Tanrı'dan imamlık görevi aldığını ortaya atmıştır. Ebu'l-Hattab'ın ortaya attığı düşünceler kendinden sonra geniş bir alana yayılmış, birçok inanç kurumunun doğmasına olanak sağlamıştır. Özellikle Hattabi adı verilen kuruluş, tarikat, onun görüşlerini İran, Anadolu ile öteki komşu İslam ülkelerinde yaymayı başarmıştır. Ali'nin onun soyundan gelenlerin tanrısal birer varlık oldukları görüşü sonraları daha genişletilerek tüm insanın tanrısal bir öz taşıdığı biçimine sokulmuştur. Sebeiye, Beyaniye, Mansureyi, Hululiye, Hulmaniye adlarıyla bilinen inanç kurumları, insanın tanrısallığı görüşü özellikle İran'da 19. yüzyıl sonlarına değin sayısız yandaş bulmuş, yeni kuruluşların ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Kimi araştırıcılara göre bu görüşün kaynağı İslam dininin ortaya çıkışından çok eskilere, çok tanrıcı inançların egemen olduğu dönemlere dek uzanır. Ebu'l-Hattab'ın ortaya attığı düşüncelere benzer görüşler ileri süren kuruluşların hepsine birden müşebbehe adı verilmiştir. Ali'nin imamlık, halifelik, sorununda ortaya çıkan anlaşmazlığa bağlanarak önce Ali'nin, sonra onun soyundan gelenlerin, daha sonra da bütün insanların Tanrı'ya benzediklerini, Tanrı olduklarını ileri süren görüşler en çok tasavvufu etkilemiştir. Tasavvufta insan, Tanrı özdeşliğini savunan görüş, çok tanrıcı inançlardan kaynaklanmakla birlikte meşebbehe anlayışından da beslenmiş, ona belli bir düşünce akımı niteliği kazandırmıştır. Anadolu'da gelişen, sonra Rumeli'ye, Osmanlı egemenliği altında bulunan kimi Balkan ülkelerine yayılan Bektaşilik, insan tanrı özdeşliğine yatkın bir görüşü benimsemiştir. Bu konuda aşırılığa vardığından Gulat adı verilen bu akımlar önce Ali'nin, sonra insanın tanrı olduğunu görüşünü geliştirmiştir. Bektaşilikte insan tanrı özdeşliği düşüncesi bir yandan da Fazlullah Hurufi'nin geliştirdiği düşünceye dayanır. Fazlullah Hurufi'ye göre varlığın özü harftir. İnsan harflerden oluşan bir bütündür. İnsanın yüzünü oluşturan harfler okunursa Tanrı ve Kur'an ortaya çıkar. Bu nedenle insan Tanrı'dır, Kur'an'dı. Öyleyse insanın insana tapması bir inanç gereğidir. İşte bu düşüncede Ebu'l-Hattab'ın ortaya attığı görüşlerle beslenmiş, sonra yeni bir kuruluş biçimini kazanmıştır. İslam ülkelerinde din ilkelerine, özellikle şeriat denen kuruma göre yönetilen toplumlarda insan-tanrı benzerliği, insan-tanrı özdeşliği düşüncesi çok ağır bir suç, günah sayılmış, sürekli kovuşturmalara uğramış, bu görüşü benimseyen birçok kimsenin boynu vurulmuştur. Ebu Hanife'nin geliştirdiği Hanefi mezhebine bağlı kalan Osmanlı yönetimi, bu görüşlere karşı uyguladığı tutum nedeniyle sık sık ayaklanmalarla karşılaşmış, büyük sarsıntılar geçirmiştir. Özellikle Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Anadolu'da ortaya çıkan Ahiler, Abdallar, Kalenderiler, Haydariler gibi değişik adlarla anılan toplulukların çoğu, İslam dininin ilkelerini, özünü aykırı bir görüşü benimsediklerinden toplumun genel düzenini sarsmış, ayaklanmalara olanak sağlamışlardır. 15. 16. 17. 18. yüzyıllarda görülen ayaklanmaların çoğu böyle bir nedene dayanır. İnsan tanrı benzerliği ya da özdeşliği görüşü yazın alanına da yansımış, halk şiirini etkilemiş, divan şiirinin tasavvufa dayalı kesiminde ayrı bir yaşama anlayışının gelişmesine yol açmıştır. Davut Tayi. Doğum yılı da yeri de bilinmiyor. 781'de öldü. Gerçek adı Ebu Süleyman bir Nusayr'dır. Hanefiliğin kurucusu Ebu Hanife'nin öğrencisi olarak fıkıh okudu. Kısa süre içinde büyük bir ün sağladı. Sonra yazdığı bütün yapıtları yakarak, bir söylentiye göre denize atarak, toplumdan uzak, içe kapalı bir yaşam sürmeye başladı. Kendini tasavvufa verdi. Davut Tayi, tarikatların ortaya çıkışında, özellikle tarikat kütüklerinde bir inanç kurucusu olarak görünür. Tarikatların çoğu onun içinde bulunduğu Ermiş topluluğundan kaynaklanır. Bütün yaşamı boyunca şeriat kurallarını uygulayan, yalnızlık içinde Tanrı adlarını anlayıp seven Davut Tayi ile ilgili birçok söylence, menkıbe vardır. Yaşamı ile ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Kuşeyri, ünlü risalesinde Davut Tayi'den tasavvufla ilgili sözler aktarır. Rabia Adeviye. 713'te doğdu, 801'de Basra'da öldü. yaşamı ile ilgili bilgiler azdır. İlk Arap kadın ozan, mutasavvıfı olması nedeniyle kimi araştırıcılarca önemli sayılır. Önceleri cariye olarak satılmış, özgür olmayan, belli bir ahlak kuralına uymayan, Arap toplumsal geleneklerine aykırı bir yaşam sürmüş, sonra kendini tasavvufa vererek topluluktan uzak, içe kapalı bir davranış türünü benimsemiştir.